Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programında
tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, orta yolu tutmak. Orta yolu tutun, dosdoğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ashabın bunun üzerine dediğim gibi sen de mi ya Resulallah demelerine karşılık Allah Resulü ben de kurtulamam. Şu kadar var ki Allah rahmet ve keremiyle beni bağışlamış olursa o başka diyor. Yani burada biraz önce de ifade ettiğim gibi kişi amellerine güvenmesin. Çünkü biz Allah'ın yaratmış olduğu bir kul olarak amel etmekle zaten mükellefiz. Ama şunu unutmamalıyız. Bizim amellerimiz sadece kendi nefsimiz içindir. Veya başka bir ifadeyle Allah-u Teala'nın bizim amellerimize ihtiyacı yoktur. Bunu bir kere böyle bilmemiz gerekiyor. Yani biz amel yaparken, Allah'a kulluğumuzu ifa ederken aslında kendimizi ne yapıyoruz? İzzetli kılıyoruz. Başka bir ifadeyle kendimizi kurtarıyoruz. Burası çok önemli. Ama dediğim gibi bu amelleri yaparken önemli olan ve öncelikli olan yaptığımız amellerin Allah katında geçerli olup olmamasının şartları. O da nedir? Allah'ın rızasını kazanacak şekilde amellerimizi ifa etmemiz. Yoksa bu çok amel etmek veya etmemekle alakalı bir şey değil. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Allah'ın en çok hoşnut olduğu amel az da olsa sürekli olanıdır diyor. Bakın az da olsa sürekli olanıdır. Ama ilk bölümde söylediğim hadiste yani ashabın üç tanesinin amelde neyi ön plana çıkartıyorlar? Fazlalığı. Yani fazla oruç tutmak, fazla namaz kılmak, hanımıyla birlikte olmamak. Bunlar Allah katında geçerli veya başka bir ifadeyle güzel olan şeyler değil ki. Önemli olan dediğim gibi Allah'ın rızasının olması, itidalli olmak. Çünkü neden? Çünkü Rabbim biliyor bizim neyi kaldırabileceğimizi, neyi de kaldıramayacağımızı. O yüzden de bize yüklemiş olduğu kulluk vazifesini nefsimizin kaldırabileceği oranda yüklüyor. Eğer biz bunun üstüne çıkmaya çalışırsak, sonucunda hüsranı karşımızda görürüz. Allah zaten bunu ne yapıyor? Müsaade etmiyor. Çünkü kulun nefsine zulmetmesine Allah-u Teala ne yapıyor? Rıza göstermiyor. Mesela zulüm derken en büyük zulüm ne? Bismillah Lokman suresinde ne diyor Allah-u Teala? İnne şirke le zulmun azim diyor. Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. Yani insanın kendi nefsine en büyük zulmü yapmasıdır şirk. Bakın nefsine. Allah kulun nefsine zulmetmesini istemiyor. İtidalli olacaksın. Bu din insanın fıtratının kaldırabileceği özelliklere sahip bir din. Bizi yaratan Rabbimiz bizi bizde niye bilmiyor mu? Bizi yaratan Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın değil mi? Bizi yaratan Rabbimiz nefsimizin dahi bize ne vesvese vermekte olduğunu bilmiyor mu? tabiri caizse kuluna her yönüyle hakim bir yaratıcımız var. Ve o yüzden de indirdiği vahiy bizim fıtratımıza uygun ve nefsimizin kaldırabileceği bir noktada. Ama insanoğlu ne yapıyor? Bu bilince sahip olmadığı için nefsine zulmetmeye başlıyor. Şirk koşarak, Allah'a kulluktan imtina ederek, Allah'ın hudutlarını çiğneyerek. Bakın burası çok önemli. Allah-u Teala Kur'an'da öyle diyor. Biz insanlara zulmetmeyiz, insan kendine zulmeder diyor. O yüzden hadise döndüğümüzde ben de amelimle diyor cennete giremem. Yalnız Allah'ın rahmeti, keremi ve bağışlaması müstesna. Bu da dediğim gibi bu şarta bağlı. Hangi şarta bağlı? İtidalli olmaya. Aşırılığı İslam reddediyor. Hangi noktada? Hem dünyevi hem uhrevi noktada. Artı dosdoğru olmayı emrediyor. İstikamet üzere. İhdina sıratal müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi dosdoğru yoluna ilet. Ayağımızı kaydırma. Allah Resulü öyle dua etmiyor muydu? O dosdoğru yolu geçen hafta izah etmiştim. Her şeyden önce Allah'ın dininde dimdik durabilmektir. İşte peygamber. En güzel örnekliğimiz. Bu iki özelliği yakaladığımızda, vasat olmayı yakaladığımızda, itidalli olmayı veya ayet-i kerimede geçen vesadet kelimesi, iyilik, üstünlük anlamına geliyordu ya aynı zamanda. Yani orta yolu tercih etmek aynı zamanda iyilik ve üstünlük manasına. Müslüman şunu da unutmamalıdır. Müslüman Allah katında kafirlere, müşriklere ve zalimlere karşılık Allah katında üstün olan insandır. Bunu unutmayın. Yani bütün kafirleri tabiri caizse terazinin bir kefesine koyarsınız, Müslümanın bir kefesine koyarsanız Müslüman onlara ağır gelir. Allah'ın dininin ölçüsü budur. Müslüman bunun da bilincinde olmalıdır. Ama Müslümanlığını gereği gibi yerine getirdiğinde Allah onun yar ve yardımcısıdır o zaman. Allah katında izzetlidir o insan. Rabbimiz öyle demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Bismillah, radıyallahu anhum ve radu anh diyor. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Karşılıklı bir rıza söz konusu. Kim için bu? Gereği gibi Allah'a kulluk vazifesini yerine getirenler için. Yani Allah katında dedim ya, izzetlidir Müslüman, şereflidir, şahsiyetlidir. Allah katında bir değeri vardır Müslüman. Allah onu kendi gözetimine, kendi korumasını almıştır. Hangi şartla? Orta yolu seçmesiyle ve dost doğru olmasıyla. Evet kıymetli kardeşlerim, bu başlığı da burada bitirmiş oluyoruz. İnşallah şimdi yeni bir başlığa geçeceğim hadis konusunda. Bu da hayırlı işlere koşmak veya başka bir ifade ile hayırda yarışmak. Allah-u Teala Bakara suresinin 148. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Hayır işlerinde yarışın diyor Rabbimiz. Müslüman nedir? Hayırlı insandır. Müslüman hizmet adamıdır. Yani Müslüman iyiliği seven kişi demektir. Çünkü dünya hayatı bir yarıştır, bir koşuşturmadır, bir eğlencedir diyor ya Allah-u Teala. İşte bu hayatın koşuşturmanın içerisinde insanlar iki şey peşinde koşarlar. Birisi hayırdır, birisi şerdir. Yani iman edenler hayır üzere hareket ederler ve hayrın peşinde koşarlar. Küfredenler, inkar edenler ise şerrin peşinde, kötünün peşinde koşarlar. Kur'an-ı Kerim'de de böyle değil midir? Allah-u Teala müminlerden bahsederken onlar iyiliği emreder, kötülükten sakındırır diyor. Kötü şeylerden yüz çevirirler diyor. Kafirler için veya münafıklar için de bahsederken onlar da iyiliğe engel olur, kötülüğü emrederler diyor. Müslüman hayırdan yana hareket eden insandır. Çünkü Müslümanın her işi hayırdır zaten. Öyle demiyor mu Allah Resulü? Hatırlayacaksınız, bir hadis söylemiştim. Müslümanın her hali hayırdır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Başına bir musibet geldiğinde ne yapar? Şükreder. Başına bir iyilik geldiğinde de şükreder. Yani şunu bilir Müslüman. Hayır da şer de Allah'tandır der. Müslüman hayırda koşturur. Yani Müslüman toplum için faydalı insan demektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiklerine baktığımızda neyi ortaya koyuyoruz? Koyuyor Allah Resulü. Müslüman elinden ve dilinden insanların emin olduğu veya Müslümanların emin olduğu kimsedir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ya hayır konuşsun ya sussun diyor. Komşusuna iyilikte bulunsun diyor. Başka bir hadiste komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Başka bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslüman kendi nefsi için istediğini Müslüman kardeşi için istemedikçe kamil mümin olamaz diyor. Bakın bunları üst üste koyduğumuz zaman bu Müslümanın hayırlı insan olduğunu, güzel insan olduğunu ve hayırda ve güzelliklerde koşması gerektiğini bize Allah Resulü'nün ağzıyla ifadesiyle açılımıdır. Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesinde Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan göklerle yer genişliğindeki cennete koşun. Ha, Müslümanın hayatındaki mücadelesinin bir tanesi de Allah'ın cennetine girmektir. Bu neyledir? Tabii ki Allah'ın rızasıyla alakalıdır. Ha, insanı cennete götürecek yollar da bellidir Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda. Mesela hemen aklıma şu geliyor Tövbe suresi 111'de. Bismillah. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمُ وَاَمُوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اِلَى آخِرِ الْاَيَةِ Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. Mallarımız ve canlarımız noktasında Allah'a ne yapacağız? Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Bu da ne iledir? Hayırda yarışmaktadır. Çünkü bu hayırdır. Allah için malını vereceksin, Allah için canını vereceksin. Bu bir Müslüman'da olması gereken vasıfların en başta gelenidir. Peki bu noktada hakikaten bizler Müslüman olarak elimizdeki imkanlar noktasında böyle bir gayretin içerisinde miyiz? Değiliz. Ha, savaş mı var ki cihat edelim? Tabii ki yok. Ama en azından malımız noktasında Allah için elimizde olanlardan tasattukta bulunuyor muyuz? Bunu da ciddi anlamda sorgulamamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak ilk hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır diyor Allah Resulü. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar buyuruyor. Bu hadisi Müslüm İman bahsinde, Tirmizi Fiten bahsinde ve Züht bahsinde, İbn-i Mace'de İkame bahsinde rivayet etmişlerdir. Çünkü hakikaten insanoğlu şunun gerçek anlamda bilincine sahip değildir. Bu hepimiz için geçerlidir. Yani biz neyi bekleriz? Kıyametin kopmasını. Hani buraya bir Nasreddin Hoca fıkrası yerleştireyim. Konumuzda biraz alakası olduğunu düşünüyorum. Hocaya sormuşlar, kıyamet ne zamandır diye. Ben öldüğüm zaman demiş. Aslında hakikaten doğru bir söz. Yani insanın ölümü aslında kıyametidir. O yüzden insan, dedik ya, emelleri peşinde koşmamalıdır. Bu emeller özellikle dünyaya aitse, yoksa Allah rızası için, Allah'ı memnun etmek için insanların emelleri vardır. Bunun peşinde koşar insan ve koşmalıdır da. Burada zaten onu işliyoruz. Hayırlarda yarışmak. Ama insan onu şunu görmelidir. Yararlı işler görmekte acele ediniz diyor Allah Resulü. Niye? Çünkü ölümün insanı ne zaman yakalayacağı belli değil. Öyle değil mi? Ayağa kalktınız, adım attınız ve ölüm sizi yakaladı, ecel sizi yakaladı. Her şey bitti. Şimdi şöyle düşünün olayı. Bir insana deseler ki, işte senin 3 ay ömrün kaldı, 3 ay sonra öleceksin. Bu insan, mümin bir insansa, Müslüman bir insansa ne yapar 3 aylık kalan ömründe? Allah'ı razı etmek noktasında geçmişte göstermiş olduğu gayretin kat kat fazlasını gösterme gayreti içerisine girer. Öyle değil mi? Hakikaten de öyledir. Niye? Çünkü 3 ay sonra ölecek. Ölüm nedir Müslüman için? Yok oluş mudur? Hayır. Müslüman için ölüm yeniden diriliştir. Kafirler için yok oluştur. Hangi manada? Çünkü onları cehennem bekliyordur. Mümin için ise inşallah Allah'ın rızası, o rızasının neticesinde de cennet bekliyordur. Yani ahiret bakidir. Kafirler için cehennem, müminler için cennet. Kafirler için o anlamda bir yok oluştur. Yani onların dünyadaki makamları, mevkileri, güçleri, otoriteleri, çığırtkanlıkları ahirette hiçbir işe yaramayacaktır. Şu anda gücü ellerinde bulundurabilirler. O güç sayesinde Allah'ın dinine savaş açabilirler ve açıyorlar da zaten. Müslümanlara ellerinden geli zulmü yapmak noktasında bütün imkanlarını seferber ediyorlar. Ama ölüm onları yakaladığında ise Allah'ın azabından onları kimse kurtaramayacak. İşte o yüzden mümin yararlı işler noktasında aceleci olmak zorundadır. Neden? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le baktığımızda şunu da ifade ediyor. İnsanların kıyamet günü kendi huzuruna geldiklerinde ve hesaba çekilirken keşke diyecekleri bir zaman diliminden bahsediyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Bu Müslüman için de söz konusu olabilir. Yani burada kıymetli bir büyüğümüz şöyle söylüyor Allah'a kulluğunu ifa ederken. Ben şu gayretin içerisindeyim diyor. Yarın Rabbimin huzuruna çıktığımda keşke demek istemiyorum. Hani kul der ya, keşke şunu da şöyle yapsaydım. Keşke şunları dost edinmeseydim diyor ya o kafirler. Keşke şunları yapmasaydım. Keşke Allah'a ve Resulüne tabi olsaydım. İşte o keşkeler o an hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü tabiri caizse iş işten geçmiş oluyor. İşte o keşkelerin bizim hayatımızda olmaması noktasında yararlı işlerde, hayırlı işlerde Müslümanlar ne yapmak zorundadır? Birbiriyle yarışmak zorundadır. Acele etmek zorundadır. Neden? Biraz önce de ifade ettiğim gibi ölümün bizim için ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Her anda ölüm bizi yakalayabilir. Ve yapmadıklarımızdan dolayı pişmanlık duyacağımız bir an olur. Ama o an dediğim gibi hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Hadisin devamında Allah Resulü bu olayı, yani insanların yararlı işlerde acele etmesiyle ilgili konuyu şuna bağlıyor. Zira yakın bir gelecekte diyor Allah Resulü, karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman da insan, burası çok önemli, mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar diyor. Bu ne demektir? Yani öyle bir fitne dönemi gelecek ki yaşadığımız toplum da aslında bu dönemi andırıyor. Yani fitnelerin, yani insanın Allah'ın yolundan çıkması noktasında bütün bozukluğuyla, toplumsal bozukluğuyla her şey bize hitap ediyor. Gerçekten Müslüman eğer Allah'ın dinine yapışmıyorsa, sarılmıyorsa ayağının kaymaması için hiçbir sebep yoktur. Hangi anlamda yoktur? Bakın şurası çok önemlidir. O şeytan, o garur diyor ayet-i kerimede, sizi Allah ile aldatmasın. Yani şeytanın insanı böyle aldatması da var. Benim kastettiğim önemli nokta burası. Yoksa benim kastettiğim fuhşun, zinanın, kötülüklerin, şerrin toplumda başını almış gitmesinden kastetmiyorum. Yani şeytanın insanı Allah ile aldatması da var. Bu çok tehlikeli olan. Ve en çok Müslümanların dikkat edemediği, gözden kaçırdığı nokta burası. Yoksa tabii ki akıllı bir Müslüman, aklı selim bir Müslüman şunu görüyor yaşadığı toplum içerisinde. Allah zinayı haram kılmışsa ona yanaşmaması gerektiğini, Allah içkiyi haram kılmışsa onu içmemesi gerektiğini, Allah kötülüklerden sakınması gerektiğini bildirdiği için bunun gayreti içerisinde olması gerektiğini ve elinden geleni ortaya koyması gerektiğini, bunların hepsini biliyordur. Ama asıl problemli olan, riskli olan benim dediğim noktadır. Bu da nedir? Bunu aslında, bu dediğim başlı başına bir konu. Belki günlerce, hatta haftalarca anlatılması gereken bir konu. Ama ben asıl mihenk noktasını vurguluyorum. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın. İşte insanların böyle şekilde yanılmaları söz konusu. O yüzden diyor öyle fitnelerin hakim olduğu bir dönem gelecek ki Allah Resulü, bir insan sabah evinden çıkarken mümin olarak çıkacak. Ama akşam evine döndüğünde kafir olarak dönecek. Nedir? Yani şudur. Ben şöyle anlıyorum. Allah'ın hoşnut olmadığı bir davranış sergilemesi. Allah'ın razı olmadığı bir söz söylemesi. Veya Allah'ın hoşnut olmadığı bir takım topluluklar içerisinde bulunması, onlarla oturup kalkması, yemesi, içmesi veya Allah'ın hoşnut olmadığı insanlarla bir takım dünyevi çıkarlar adına ortak hareket etmesi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. İşte bunların hepsi Müslümanlar için tehlikeyi ifade ediyor. Yani bir insanın sabah mümin olarak çıkıp kafir olarak geri dönmesi. Çok önemli bir nokta. Bakın Allah Resulü diyor bunu. Sabah müminsiniz, evinizden çıkıyorsunuz. Akşam dediğim gibi yapmış olduğunuz bir hareketten, söylemiş olduğunuz bir sözden, Allah'ın hoşnut olmadığı insanlarla ilişki kurmaktan, dediğim gibi bir takım dünyevi çıkarlar adına Allah'ı razı etmek değil de geçici da olsa birilerini razı etmek gayreti içerisinde olmak. Bunları çoğaltabiliriz. İşte bunların hepsi insanın imanını elinden söküp alan haller ve davranışlar. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi dikkate almamak, hafife almak. Bakın bunları dediğim gibi çoğaltabiliriz. Bunların hepsi bir insanın imandan çıkması için sebeplerdir. İşte o anlamda fitne olayına dikkat etmemiz gerekiyor. Fitneler diyor. Fitne öyle bir şeydir ki Rabbimizin de Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi fitne çıkarmak adam öldürmekten beterdir diyor. Düşünebiliyor musunuz? Fitne çıkarmak adam öldürmekten beterdir. Yani bir adamı öldürürsünüz, bir nefse zulmetmiş olursunuz. Ama fitne çıkarttığınızda binlerce adamı öldürmüş olursunuz. Yani onları öldürmekten kastım şudur. Şekil ve suret olarak yaşıyordur ama bir insan Allah'ın dininden sapmışsa o insan zaten yaşayan ölüdür. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de o yüzden onların gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, kalpleri vardır anlamazlar diyor. Yani yaşayan ölü veya Mehmet Akif'in deyimiyle ey diptiri meyyit diyor rahmetli. Bu konuyla ilgili açıklamayı önümüzdeki programıma bırakıyorum. Ve programın böylelikle de sonuna gelmiş bulunuyorum. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve sizleri her zaman olduğu gibi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu hadis pınarını dinlediniz.